Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazretinin ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazretinin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde de inşallah batını haramlar konusunu anlatmaya devam edeceğiz. En önemli batını haramlardan bir diğeri de riyadır muhterem kardeşlerim. İkiyüzlülük, gösteriş, sahte davranış demek olan riya, amellerin sevabını yok eden çirkin bir vasıftır. İslam dini, Müslümanları hiçbir zaman ikiyüzlü ve samimiyetsiz bir davranış içinde görmek istemez. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ وَيُق۪يمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةَ Halbuki onlar ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur. Beyyine Suresi ayet 5. Bir diğer ayeti kerimede ise Rabbimiz gösteriş veya birbirlerine duyurma yani riya ve süm'a niyetiyle yapılan hayır ve iyiliklerin bir hiç uğruna heba edilmiş olacağını şöyle beyan etmektedir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz bir kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak, pürüzsüz bir kaya haline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez. Bakara Suresi ayet 264. Evet muhterem kardeşlerim, unutulmamalıdır ki tevhid akidesinin ortaklığa asla tahammülü yoktur. Nitekim Resulullah Efendimiz bir defasında sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir buyurmuştu. Yanındakiler küçük şirk nedir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Resul-i Ekrem Efendimiz şu cevabı verdi. Riya yani gösteriştir. Kıyamet günü insanlar amellerinin karşılığını alırken Allah Teala riya ehline dünyadayken kendilerine mürayilik yaptığınız yani riyakar davrandığınız amellerinizi göstermek istediğiniz kimselere gidin. Bakın bakalım onların yanında herhangi bir karşılık bulabilecek misiniz buyurur. Demek ki Allah için yapılması gereken amellerde riya ve gösteriş insanı şirke kadar götürebilen son derece tehlikeli bir haldir. Ebu Hureyre'nin naklettiği şu hadis-i şerif de ibadetlerinde ihlası kaybederek riyaya kaçan, benlik ve hevalarını ön plana çıkaran kimselerin feci akıbetini haber vermektedir. Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi, şehit düşmüş bir kimse olup huzura getirilir. Allah Teala ona verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu itiraf eder, kabul eder. Cenab-ı Hak, peki bunlara karşılık ne yaptın buyurur. Şehit düşünceye kadar senin uğrunda cihad ettim diye cevap verir. Allah Teala yalan söylüyorsun sen ne yiğit adam desinler diye savaştın. O da denildi buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır. Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur'an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah Teala ona da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Ona da peki bu nimetlere karşılık ne yaptın diye sorar. O da ilim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum cevabını verir. Cenab-ı Hak yalan söylüyorsun. Sen alim desinler diye ilim öğrendin, ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi buyurur. Sonra emrolunur, o da yüzüstü cehenneme atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkan verdiği bir kişi getirilir. Allah verdiği nimetleri ona da hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Cenab-ı Hak, peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın buyurur. O varlıklı kulda verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiçbir yerden malımı esirgemedim. Sadece senin rızanı kazanmak için verdim, harcadım der. Cenab-ı Hak ona da yalan söylüyorsun. Halbuki sen bütün yaptıklarını ne cömert adam desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi buyurur. Sonra emrolunur, bu da yüzüstü cehenneme atılır. Muhterem kardeşlerim, batını haramlardan bir başkası ise cimriliktir. Cimrilik, Cenab-ı Hakk'ın bir kimseye ihsan ettiği nimetleri o kişinin kendi nefsine hasretmesidir, kendine kullanmasıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Gerçek müminde şu iki haslet asla bir araya gelmez. Cimrilik ve kötü ahlak. Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sevk etmiştir. Her Allah'ın günü iki melek iner. Bunlardan biri Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder. Bu hadis-i şerifte Buhari'nin zekat babında rivayet edilmiştir. Cenab-ı Hak dünya servetine gönül kaptırıp onu rızası yolunda sarf etmeyen cimrilerin feci akıbetini ayeti kerimede şöyle ifade buyurmuştur. O ki mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. O malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş, yani yandıkça tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateştir. Hümeze suresi 2 ila 7. ayet. Cimrilik muhterem kardeşlerim, Allah'ın lütfuna değil, malına güvenip sığınmaktır. Malının kendisini ebedi kılacağını zannetmektir. Halbuki bir hak dostu ne güzel söyler. Dünyadan ebedilik isteme. Kendinde yok ki sana da versin. Evet, şu fani dünya günlerini şuursuzca bir mal toplama ihtirası içinde geçirenler, kabre girdikleri gün avuçlarında topraktan başka bir şey bulamayacaklardır. Dünya malı yine dünyada kalacak, insan ise kendine biriktirdiği dünyalıkların ağır hesabıyla baş başa kalacaktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbesinde ashab-ı kirama şöyle hitap etmişlerdir. Cennetlikler üç kısımdır. Birincisi, kuvvet sahibi, adil, tasaddukta bulunan yani sadaka veren ve muvaffak olan kişi. İkincisi, bütün yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yumuşak kalpli olan kişi. Üçüncüsü, iffetli, namuslu ve ehli iyal sahibi olduğu halde kimseden bir şey istemeyen kişi. Cehennem ehli de beş kısımdır buyurmuştur. Birincisi, aklını kendisini yanlışlıklardan korumak için kullanmayan zayıf iradeli insan. Bunlar aranızda tabi olarak bulunurlar. Bunlar aranızda tabi olarak bulunurlar. Aile ve mal edinmek, dini, şahsi ve dünyevi bir fayda temin etmek için gayret etmezler. İkincisi, tamahkarlığını belli etmeyen hain kimse. Böylesi hangi kapıyı çalsa mutlaka ihanet eder. Üçüncüsü, sabah akşam her fırsatta malın ve ehlin hususunda seni aldatan kimsedir. Dördüncüsü, cimri ve yalancıdır. Beşincisi, kötü ahlaklı, çirkin ve kaba sözlü kimsedir buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine devamla Allah Teala bana öyle mütevazi olun ki kimse kimseye karşı övünmesin. Kimse kimseye karşı zulüm ve haksızlık yapmasın diye vahyetti buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifi de Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Evet muhterem kardeşlerim, asıl marifet cömertlik, fedakarlık ve diğergamlıkla gönlü bir rahmet deryası haline getirip Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği nimetleri ahiret zenginliğine dönüştürebilmektir. Bu bakımdan malın hayırlısı sahibinden önce ahirete gönderilen, canın hayırlısı da Allah rızası istikametinde kullanılabilendir. Esat Erbili Hazretleri şöyle buyurur: kiracıların bir evden diğerine taşınırken bütün eşyalarını beraberinde götürüp sevdikleri mallardan hiçbir şeyi bırakmadıkları malumdur. Hal böyleyken insanların her şeye muhtaç oldukları kabir evine giderken sevdikleri eşyalarından kısmen olsun bir şeyi beraberinde götürememeleri, yani infak edip kendilerinden önce ahirete göndermemeleri gerçekten hayret verici bir durumdur. Evet muhterem kardeşlerim, batını haramlardan bir başkası ise israftır. İsraf, aşağılık duygusunu bastırmak için yapılan aslında bir güç gösterisidir. Cenab-ı Hak ayeti kerimelerde şöyle buyurur: İsraf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez. En'am suresi 141. Yine israf edenler şeytanların arkadaşlarıdır. İsra suresi ayet 27. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuşlardır: Allah Teala size ana babaya itaatsizlik etmeyi, verilmesi gerekeni vermeyip almaya hakkı olmayan şeyi istemeyi ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi haram kılmış, dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve malı israf etmeyi de mekruh kılmıştır. Malı israf etmek, onu Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı bir surette harcamak demektir. Mal, insanın zaruri ihtiyaçlarını temin etmesine ve kimseye el açmadan huzur içinde yaşamasına vesiledir. Lakin onu har vurup harman savuranlar bir müddet sonra başkalarına muhtaç duruma düşerler. Diğer bir ifadeyle, malı Allah yolunda harcayıp ahiret azığı yapmak makbul ve salih bir ameldir. İhtiyacı olan yakınlarından başlamak üzere insan malını dilediği gibi harcayabilir. Bu harcama helaldir. Dinin yasakladığı yerlerde harcamak ise haramdır. Şu ayeti kerime malın sarf edilişi hususunda en sağlam ölçüyü ortaya koymaktadır. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Furkan Suresi ayet 67. Velhasıl muhterem kardeşlerim, israf da cimrilik de kökü cehennemde olan çirkin vasıflardır. Batını haramlardan bir diğeri de muhterem kardeşlerim, yalan söylemektir. Yalan söylemek, kişiyi cehenneme sürükleyen vasıfların başta gelenlerindendir. Nitekim bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yalan yemin ile bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah Celle Celaluhu cenneti haram eder ve cehennemi farz kılar buyurmuştu. Az bir şey de olsa mı ya Resulallah diye soruldu. Resulullah Efendimiz, erak ağacından bir çubuk bile olsa buyurdu. Ve bu sözünü tam 3 defa tekrarladı. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, diğer bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardır. Yalancılık, yoldan çıkmaya, fücura sürükler. Fücur da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında kezzap, yani çok yalancı kimse diye yazılır. Bu hadis-i şerifte İmam Buhari sahihinde rivayet etmiştir. Malum olduğu üzere muhterem kardeşlerim, yalan dile ait bir afettir. Dil ise insanın bütün uzuvlarına ve amellerine tesir eden kalbin sözcüsü durumundadır. Dolayısıyla yalan söylememek hususunda diline hakim olabilen kişi, kendisini hadis-i şeriflerde haber verilen kötü akıbetten büyük ölçüde korumuş demektir. Mümin, ağzından çıkan her sözün melekler tarafından kayda geçirildiğini unutmayıp yalan sözden şiddetle sakınmalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَك۪يبٌ عَت۪يدٌ İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Kaf Suresi ayet 18. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de yalan beyanda bulunmanın kulu ahirette düçar edeceği akibete dair şöyle buyurmuşlardır. Kim görmediği bir rüyayı gördüm deyip anlatırsa, ahirette yerine getirmesi mümkün olmayan bir işe, iki arpa tanesini birbirine düğümleme cezasına çarptırılır. Batını haramlardan bir başkası da gıybettir muhterem kardeşlerim. Gıybet, bir Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşinin gıyabında konuşarak duyduğunda üzüleceği veya utanacağı bir kusurundan bahsetmesidir. Allah Teala insanoğlunun izzet ve haysiyetine öyle büyük bir değer vermektedir ki onun kusurlarının gıyabında söylenerek şerefinin zedelenmesini dinen çok ağır bir suç olarak ilan etmektedir. Bu keyfiyet, rahmeti gazabına galip olan Rabbimizin günahkar ve kusurlu kullarını dahi koruyup himaye ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte gıybetin men edilme sebebi sadece Cenab-ı Hakk'ın günahkar bir kulunun bile hakkını muhafaza edip ona sahip çıkma arzusundan ibaret değildir. Bunun bir sebebi de gıybetin toplum hayatındaki sulh ve sükun ile kardeşlik duygularını zedeleyici bir rol oynamasıdır. Gerçekten de muhterem kardeşlerim, gıybet İslam kardeşliğini bozan, içtimai nizamı altüst eden, birlik ve beraberlik ruhunu yok ederek kalplere kin ve husumet saçan büyük günahlardandır. Böyle olmakla beraber birçok kimse cahilane bir düşünceye kapılarak söylediklerinin gerçek olmasıyla kendini avutur. Halbuki gıybet zaten mevcut olan bir kusurun söylenmesidir. Olmayan bir kusurun var olduğunu söylemek ise iftiradır. Bunu göz ardı ederek gıybet eden kişinin sözlerinin doğru olmasıyla teselli bulması ve yaptığı yanlışı savunması ancak cürmünün vebalini artıran derin bir gaflet tezahürüdür. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün gıybet nedir bilir misiniz diye sormuştu. Ashab-ı kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gıybet din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmasıdır buyurdu. Söylenen ayıp eğer o kardeşimde varsa ne dersiniz diye soruldu. Eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin. Yoksa ona iftira ettin demektir buyurdu. Cenab-ı Hak ağır bir kul hakkı olan gıybetten titizlikle sakınmamız için şöyle buyurmaktadır. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette bundan tiksinirsiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tevbeyi çokça kabul edendir. Çok merhamet edendir. Hucurat Suresi ayet 12. Ayet-i kerimede gıybetin ölmüş kardeşinin etini yemek şeklinde tasvir edilmesi bu cürmün ne kadar ağır olduğunu açık bir surette ortaya koymaktadır. Bir insanın eti diriyken dahi murdar ve haramdır. Ölmüş kardeşinin kokmuş etini üstelik bir de severek yiyebilmek ne kadar dehşetli bir akli, kalbi ve ahlaki bozulmaya işaret etmektedir. Evet muhterem kardeşlerim, gıybet ağır bir kul hakkıdır. Bir din kardeşinin dedikodusunu yapan gidip ondan helallik istemelidir. Üstelik bunu isterken de ona bütün samimiyetiyle ben senin hakkında şöyle şöyle dedim, yanımda şunlar şunlar vardı diye açıkça itiraf etmesi icap eder. Hatta yaptığı gıybet şayet bir fitneye sebebiyet vermişse bol bol istiğfar etmesi, sadakalar vermesi, Cenab-ı Hakk'a nedametle, pişmanlıkla yalvarıp af dilemesi gerekir. Yani gıybet, telafisi son derece zor olan kul haklarından biridir. Dolayısıyla dile sahip çıkıp onu böyle bir günaha bulaştırmamak en selametli yoldur. Resulullah Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde gıybetten sakınmaya dair şu uyarılarda bulunmuşlardır. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Dilini tutan kurtuldu. Kim bir mümini, bir münafığa, gıybetçiye karşı himaye ederse, Allah da onun için kıyamet günü etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de Müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu kıyamet günü cehennem köprülerinden birinin üstünde söylediğinin günahından arınıp çıkıncaya kadar hapseder. Velhasıl muhterem kardeşlerim, gıybet, nefse mağlup olmanın, kalpteki yanlış duyguların ve kötü ahlakın bir göstergesidir. Hem dünya hem de ahiret hayatını berbat eden manevi bir hastalıktır, illettir. Buna rağmen maalesef nice insan hiçbir iç sıkıntısı duymadan, gönlünde bir sıkıntı hissetmeden adeta tatlı bir musiki dinler gibi gayet rahat bir surette bu günaha düşmekte, hatta onu alışkanlık haline getirmektedir. Rabbimiz bu ve benzeri bütün zahiri ve batını haramlara karşı son derece hassas ve uyanık olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.